Ayrım 50, sayfa 497. 16. bölüm. Tasarılarımıza ve tasavvurlarımıza engel olan terslikler arasında şimdi size tasvir edeceklerimden daha alaycı ve daha kahredici bir ikincisi daha yoktur. Ve bir avans koriye, öncü, ile yolculuk etmekte değilseniz ki tedbir olarak pek çokları bunu yapmaktadır, bundan kurtulmanın yolu da yoktur. Anlatacağım. Diyelim ki fena halde uykunuz geldi. Tam o sırada çok hoş bir manzara olabilir ya da en düzgün yollardan birinden geçmektesinizdir. Ya da dünyanın en rahat arabasında bulunabilirsiniz ama gene de 50 millik bir merhale boyunca gözünüzü bir kez olsun açmaksızın uyuyabileceğinizden eminsiniz. Dahası Öklit'in hakikatleri denli kesin bir biçimde ne olursa olsun uyurken de uyanık olduğunuz zamanki kadar, hatta belki daha fazla her şeyden haberdar olacağınız konusunda size teminat verilmiş olsun. Ama her merhalede at değiştirirken ödemenin geri kalanı için size başvurulacak. Bu durumda elinizi cebinize sokmanız ve paraları saymanız 3 livre, 15 sou, her bir sikke tek tek sayılacak, gerekecektir. Bu yüzden de aklınıza koyduğunuzu yapamazsınız. 6 milden uzun bir yol boyunca, diyelim ki 1,5 posta mesafesi, o zaman da 9 mil eder, ruhunuzun elden gittiğini bilseniz bile düşündüğünüzü yapamazsınız. Onlara gösteririm dedim. Gereken parayı tamı tamına hesaplayıp bir kağıda saracağım ve yol boyunca avcumda tutacağım. Yok, hayır, hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğim dedim. Dinlenmeye hazırlanarak, bunu sürücünün şapkasına yavaşça bırakacağım ve hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama o zaman da bir içki içmek için 2 soğu daha gerekiyor ya da artık tedavülden kalkmış. Kral 15. Louis döneminde Fransa'da para sistemi değiştirilmişti. 14. Louis'den kalma 12 soğuluk bir sikke ya da bir önceki merhalede Monsieur'nün unuttuğu 1 livre ya da birkaç liard. 1 liard çeyrek soğu değerindeydi. Sorun oluyor. Bu gibi durumlarda da insan uyanıyor, uyurken tartışamayacağına göre. Ama gene de tatlı tatlı uyku bastırıyor, gene de beden ruha baskın çıkıyor ve bu sedmelerle kendine geliyor. Ve birden aman tanrım. Yalnızca bir posta için ödeme yaptınız siz. Oysa bu 1,5 postalık yol. O zaman kalkıp posta arabası yolları rehberinizi çıkarmanız gerekir. Rehberin de hurufatı o kadar küçüktür ki gözlerinizi ister istemez açarsınız. Sonra Monsieur Rahip size bir tutam enfi ikram eder. Ya da zavallı bir asker yaralı bacağını gösterir ya da bir dazlak. Saçı kazınmış bir keşişi nitelemek için kullanılan aşağılayıcı deyim. Burada geçimini dilenerek sağlayan din adamı anlamına kullanılmaktadır. Bağış kutusunu uzatır. Ayazmanın rahibesi tekerleklerinize su serper. Tekerleklerin suya falan ihtiyacı yoktur. Fakat ayazmanın rahibesi pelerini üzerine yemin ederek, bu arada onu hışımla savurarak ihtiyaç olduğunu söyler. Bu durumda bütün bu konuları tartışmanız gerekir. En azından bu konuları kendi zihninizde tartmanız gerekir. Böyle olunca da zihinsel güçleriniz öyle bir uyanır ki onları bir daha mümkünü yok uyutamazsınız. İşte bu talihsizliklerden biri başıma gelmemiş olsaydı Şantili, Jean Aubert tarafından yapılan ünlü Şantili ahırları 1735'te tamamlanmıştır. Ahırlarından kolayca geçip yoluma devam edebilecektim. Ama arabacı önce kendisi ikna olup ardından göreyim diye burnuma soktuğunda 2 soğuluk sikkenin üzerinde hiçbir damga olmadığını ikna olabilmek için gözlerimi açmam gerekti. Ve üzerindeki damgayı burnum kadar net bir biçimde görünce hırsla arabadan dışarı attım kendimi. Böylelikle de ister istemez Şantiliye'de ne varsa hepsini gördüm. 3,5 posta merhalesi boyunca bir kez daha denedim ama inanın bana hızlı seyahat etmek en iyisidir. Zira böyle bir ruh hali içindeyken pek az şey davetkar görünür size. Durmanızı gerektiren hemen hiçbir şey yoktur. İşte Saint Denis'ten bu haleti ruhi içinde geçtim. Başımı çevirip de manastıra bakamadım bile. Kiliselere pek zenginmiş öyle mi? Saçmalık. Mücevherleri üzerine bahse girerim ki zaten hepsi sahte, hiçbiri 3 sou etmez. Olsa olsa bir tek Jeudes'in feneri eder. Joseph Hall, bakınız 1. kitap 22. bölüm not 1, Quo Vadis 1617 Nereye Gidiyorsun adlı yapıtında manastırın Judas İskarfion'un İskaryotlu Yahuda fenerinin sahibi olduğu iddiasından söz eder. Judas bir yazım hatası olabilir ancak 18. yüzyıl baskılarının hepsinde aynen yinelendiği için olduğu gibi alınmıştır. Hatta o bile etmez ama hava kararmakta olduğuna göre belki bir işe yarar. 17. bölüm. Şak şak şak şak şak şak demek Paris bu dedim. Aynı ruh hali içinde. Demek bu Paris. Hah, Paris diye haykırdım. Aynı adı üçüncü kez ünleyerek. En birinci, en zarif, en parlak. Sokaklar leş gibi. Ama herhalde kokusu görünüşünden iyidir. Şak şak şak şak. Ne kadar da çok gürültü çıkarıyorsun. Sanki iyi kalpli insanlar solgun yüzlü siyahlara bürünmüş bir adamın gece saat 9'da kırmızı çuha ile çevrelenmiş taba deriden bir posta arabası içinde Paris'e varmış olmasını umursarlarmış gibi. Şak şak da şak, şak şak şak şak, kamçına da sana da. Ama bu sizin milletinizin ruhu. Pekala, öyleyse şaklat dur kamçıyı bakalım. Ha? Kimse önümden kaçıp gidip duvarın dibine yapışmıyor. Bu medeniyet mektebinin göbeğinde bütün duvar dipleri B-K içindeyse neden gitsinler ki? Kuzum, lambaları ne zaman yakacaklar? Ne? Yazın asla yakmazlar mı? Hah, işte size salata saati. Alın bakalım. Salata ve çorba. Çorba ve salata. Enkor. Hala gene. Salata ve çorba. Bir günahkar için dayanılır gibi değil. Bak, bu hunharlığa dayanamam. O vicdansız arabacı, o sıska ata nasıl da böyle yakası açılmadık laflar edebilir? Görüyor musunuz dostum? Sokaklar ne kadar dar. Paris sokaklarında el arabası bile sürülemez. Dünyanın bu en muhteşem şehrinde birazcık daha geniş tutabilirlerdi sokakları. İnsanlar hiç olmazsa sokağın hangi tarafında yürüdüklerini bilirlerdi. Bir, iki... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane aşevi. Ve bunun iki katı berber dükkanı. Ve bütün bunlar 3 dakikalık bir yol boyunca. Sanki dünyanın bütün aşçılarıyla berberleri bir araya gelmiş de demişler ki, biz hep birlikte Paris'te yaşayalım. Fransızlar iyi yemeğe bayılırlar. Hepsi de oburdurlar. Tanrıları midelerinde olduğu için de bizi el üstünde tutarlar. Aşçılara beyefendi muamelesi ederler ve eğer insanı insan yapan perukalarsa, perukaları yapanlar da perukacılardır. Ergo, o halde demek ki öyleyse, demiş olmalı berberler. Bize daha fazla değer vereceklerdir. En azından birer kapitol. Toulouse vesaire vesaire de yargıç. Stern'ün dipnotu olacağız. Pardi, hepimiz kılıç kuşanacağız. Kılıç kuşanmak beyefendilere özgü bir ayrıcalıktı. İnsan yemin edebilir ki, yani mum ışığında, ama mum ışığına da güven olmaz ki, bu adetlerini böylece bugüne dek sürdürüp durmaktalar. 18. bölüm. Fransızlar hiç kuşkusuz yanlış anlaşılmışlardır. Ama bu onların suçu mudur? Kendilerini yeterince anlatamamışlar mıdır? Ya da böyle önemli bir konuda çok kısıtlayıcı ve kesin konuştukları, dolayısıyla da bizler onlarla tartışmaya girdiğimizden midir? Yoksa onların dilini, ne demek istediklerini anlayabilecek kadar öğrenmemiş olduğumuz için suç bizde midir? Bilemeyeceğim ama Paris'i gören her şeyi görmüş demektir dediklerinde eminim ki Paris'i sadece gün ışığında görmüş olanları 1760'larda Londra belki de dünyanın en iyi ışıklandırılmış şehriydi. Bu yüzden Paris yazara geceleri karanlık görünmüş olmalı. Kastetmektedirler. Mum ışığına gelince bana sormayın. Daha da önce belirtmiştim, mum ışığına güvenilmez. İşte gene tekrarlıyorum. Yok, hayır, ışık ve gölge çok kesin ya da renklerin tonları akıl karıştırıcı. Ya da güzelliği ve hoşluğu gizlediği için değil, çünkü öyle değil, sadece mütereddit bir ışık olduğu için, çünkü Paris'teki 500 Grand Hotel'de Paris'e gittiğinizde size tek tek sayarlar. Mütevazi bir hesapla Paris'teki en iyi 500 şeyi, çünkü otel, büyük ev ya da konak, başına bir iyi şey düşmektedir ki bunlar en iyi mum ışığında görülür, duyulur, anlaşılabilirler. Bunun Lili'den, William Lily, soru işareti 1468-1522, 18. yüzyıla kadar yenilenerek kullanılan bir gramer kitabının yazarı. Bir alıntı olduğunu belirteyim. Ama ne yazık ki ancak 50'de birimiz bunları görebiliriz. Çünkü ancak bu kadarımız kafamızı bu otellerden içeri uzatıp da olup bitene bakabiliriz. Fransızların hesabı bununla da bitmez. Şöyle, 1716 yılında yapılan sayıma göre ve o yıldan bu yana önemli değişiklikler olmuş olmakla birlikte Paris'te 900 sokak bulunmaktadır. City diye bilinen mahallede 53 sokak. Mezbahanın bulunduğu Saint James'te 55 sokak, Saint Opportune'de 34 sokak, Louvre mahallesinde 25 sokak, Palais Royal ya da Saint Honorius'ta 49 sokak, Montmartre'da 41 sokak, Saint Eustache'da 29 sokak, Halle'de 27 sokak, Saint Denis'te 55 sokak, Saint Martin'de 54 sokak, Saint Paul ya da Mortellerie'de 27 sokak, Grève'de 38 sokak, Saint Avoy ya da Verrières'de 19 sokak, Marais ya da Temple'da 52 sokak, Saint Antony'de 68 sokak, Palais Maubert'de 81 sokak, Saint Bene'de 64 sokak, Saint Andrews de Arx'da 51 sokak, Lüksemburg Mahallesi'nde 62 sokak ve Saint Germain'de dilediğiniz zaman girebileceğiniz 55 sokak. Hepsinin kendine özgü özelliklerini, kapılarını, köprülerini, meydanlarını ve heykellerini tercihen gün ışığında görüp, dahası her türlü kiliselerini ziyaret ettikten sonra, bu arada Saint Roch ve Saint Sapless'i asla ihmal etmeksizin ve dahi dört sarayı da heykelleri ve resimleriyle birlikte ya da onlarsız dilediğinizce ziyaret ettikten sonra göreceksiniz ki, ama bunu size birilerinin söylemesi gerekmez. Çünkü Louvre'un avlusunda okuyacaksınız ki ne dünya böyle bir halk gördü ne de bir halk Paris gibi bir şehir. Lay lay lay lay lom. Non orbis gentem non urbem gens habet ullam. Ulla parem. Stern'ün dipnotu. Çevirisi, ne dünya böyle bir halk gördü ne de herhangi bir halk böyle bir kent. Fransızlar büyük olan her şeye şen bir biçimde yaklaşıyorlar. Bu konuda başka bir şey söylenemez. 19. bölüm. Şen der demez son bölümün sonunda demiştim, insanın yani yazarın aklına kasvet sözcüğü geliyor. Özellikle de bu konuda söyleyeceği bir şeyler varsa. Bir çözümleme falan yapmak istemiyorum. Ya da ortak ilgi alanları yahut köken benzerliği nedeniyle bir arada bulunmaları gerektiğini öne sürecek değilim. Doğadaki en uyuşmaz zıtlar kadar, ışıkla karanlık kadar birbirine karşıttırlar aslında. Yalnızca yazarlar sözcükler arasında tıpkı politikacıların insanlar arasında karşılıklı anlayış oluşturmak gibi bir yan uğraşa merak salmış oldukları için ve tıpkı onları yan yana getirmek gerektiği zaman ne kadar yakınlaştırmalarının uygun olacağını bilmedikleri gibi, şimdi bu konuyu yeterince açıklığa kavuşturduğumuza göre sanırım ben de kendi konumu kafama güzelce yerleştirip yazıyorum işte. Kasvet. Şantili'den ayrılırken dünyada hızla yol alabilmek için en iyi ilke olduğunu beyan etmiş olmakla birlikte doğrusu üzerinde fazla düşünmemiştim. Hala aynı duyguları taşımaktayım. Ancak o zamanlar insanı nasıl etkilediği konusunda henüz yeterince tecrübe sahibi değildim. Şimdi ise size menzile varmak konusunda çok hızlı bir tempo tutturduğu halde menzil kendiniz olunca ona ulaşmak çabanızı da aynı oranda zorlaştırdığını eklemek isterim. Bu nedenle burada ve bundan böyle ondan tümüyle vazgeçmiş olduğumu belirtirim. Dilediğiniz zaman dilediğiniz biçimde kullanabilirsiniz. Benim güç bir yemeği sindirmemi her zaman engellemiş, hemen ardından ishal olmuşumdur. Böylece de başlangıçtaki ilkeme geri dönmüşümdür. Ben de şimdi onu bu ilke doğrultusunda Garon kıyılarına kadar sürüp başımdan def edeceğim. Hayır, bir an için olsun durup size buradaki insanların karakterlerini, zekalarını, davranışlarını, geleneklerini, kanunlarını, dinlerini, devletlerini, sanayilerini, ticaretlerini, maliyelerini, tüm akarlarını ve gizli kaynaklarını anlatamam. Her ne kadar onlarla 3 gün ve 2 gece boyunca birlikte olmuş olsam ve bütün bu süre içinde tüm düşüncelerimi yalnızca bu konulara yöneltmiş olsam da bunu yapamam. Ama gene de yola koyulmalı, yollar taşlı dikenli, merhaleler kısa, günler uzun, neredeyse öğlen oluyor. Fontainebleau, Paris'in güneydoğusunda şehirden yaklaşık 40 mil uzaklıkta yer alan bir kraliyet şatosudur. Yapımına 1527'de başlanmış, zamanla La Notre'un üstlendiği ve özellikle av için kullanılan korular eklenerek genişletilmiştir. Kralın huzuruna çıkacağım. Oraya mı gidiyormuş? Bir şey bildiğimden değil. 20. bölüm. Şimdi bakın, birisinin, özellikle de bir yolcunun, Fransa'da İngiltere'deki kadar hızlı yol alamadığından şikayet ettiğini duyduğumda cinlerim tepeme çıkıyor. Çünkü ben burada çok daha hızlı yol almaktayım. Consideratis, considerandis. Gerekenler düşünüldüğünde. Yani arabalarına bavullarınızı öne ve arkaya dağlar gibi yığdıktan sonra atlarının ne kadar cılız olduğunu düşünün. Onlara ayakta durabilecek kadar bile yem vermezler. Nasıl yol aldıklarına her zaman hayret etmişimdir. Gavur eziyetidir bu hayvanlara yaşatılan ve bence şu iki sözcük. Ve olmasaydı bir Fransız post arabası atı ne yapacağını asla bilemezdi bu dünyada. Zira bu sözcüklerde bir heybe dolusu arpa kadar besin gücü vardır. Ve bu sözcükler de düpedüz bedavaya geldiğinden ne olduklarını okura söylemek için sabırsızlanıyorum. Ama bir sorun var. Onların açıkça anlaşılır bir biçimde telaffuz edilmesi gerekiyor. Aksi halde hiçbir işe yaramıyorlar. Oysa böyle açıkça söylendiklerinde her ne kadar saygıdeğer efendim yatak odalarında canı yürekten bir kahkaha patlatabilirlerse de bu sözcükleri kütüphanede duydukları takdirde canları fena halde sıkılacaktır. Bu yüzden de onları telaffuz etmemeyi yeğliyorum. Dolayısıyla hayal gücümü bir süredir bir ileri bir geri çalıştırmaktayım ama nafile. Onları doğru düzgün ağza alınabilir ve okurumun bana uzatmaya niyetli olduğu kulağını doyurabilecek, kendine ayırdığı öteki kulağını ise doyurmayacak bir biçimde söylemeyi başaramadım. Bir kez olsun deneyeyim arzusuyla mürekkebin parmağımı yakıyor ama eğer denersem çok daha kötü olacak. Korkarım denersem kağıdım yanacak. Yok, hayır, cesaret edemiyorum. Ama eğer Andiyolettes Manastırı, Andiyolette bir tür küçük sosistir. Baş rahibesinin ve manastırındaki bir rahibe adayının bu sorunu nasıl çözdüklerini anlatmamı isterseniz size, kendime başarılar dileyerek başlamam koşuluyla, fütursuzca tüm ayrıntılarıyla ve de keyifle anlatırım. 21. bölüm. Şimdilerde Paris'te yayınlanmakta olan eyalet haritası takımlarına bir göz atacak olursanız, Andiyolettes başrahibesinin Burgundy'yi Savoy'dan ayıran tepeler arasında oturduğunu görürsünüz. Kendisi anklosis ya da eklem kireçlenmesi tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan dizinin sinovası, eklem ağrıları için kullanılan bir tür yağlı merhem, uzun sabah duaları yüzünden sertleşmekteydi ve her türlü tedaviyi denemiş bulunduğundan önce dualar ve şükranlar, sonra cennetteki tüm azizlere bol bol yakarmalar, ardından kendisinden önce şurası burası kireçlenmiş azizelere tek tek seslenerek ve sonra manastırdaki kutsal eşyalara, özellikle de gençliğinden beri iktidarsız olan Listralı'nın Kitab-ı Mukaddes'te Resullerin İşleri 14.8'de Aziz Pavlus'un iyileştirdiği Listralı bir adamın öyküsü anlatılır. Uyluk kemiğine dokunarak, sonra onu yatarken peçesine sararak, sonra tesbihine düğümleyerek, sonra kırık çıkıkçıların yardımına sığınıp dizlerini hayvanların don yağlarıyla ovalayarak, sonra hatmi çiçeği, ebe gümeci, bonus henricus ve çemen lapalarına sararak, sonra hama yılını dertop edip kendini ormanlara vurarak, yani kendini onların buğusuna teslim ederek, yabani hindibalar, su tereleri, frank maydanozları ve turp otları kaynatıp özünü alarak, işte bütün bunlardan deva bulamadıkça da Bourbon ile bandaki kaplıcalar Romalılar döneminden beri ünlüdür. Ilıcalarında şifa aramaya karar vermişti. Manastır müfettişinden bedenini iyileştirmek için izin aldı. Sonra herkese yola çıkmak için gerekli hazırlıkların yapılmasını buyurdu. Bourbon kaplıcalarına gidip hiç dönmese belki de daha iyi olacak siyatikli bir yaşlı rahibe atlanarak orta parmağı baş rahibenin lapasına ve sık sık daldırılmaktan dolama olmuş 17 yaşlarındaki küçük rahibe adayı Margarita baş rahibeye refakatçi tayin edildi.